Spor daima. Spor daima.
Juventus Liverpool maçı ve Hazel faciası. Tarih 30 Mayıs 1985. Yer Ankara. 29 Mayıs'ın bir gün sonrasında gazeteler ve televizyonlarda gördüklerimize inanamıyorduk. Birbirine saldıran taraftarlar, atlı polislerle çatışanlar, yerlerde sürüklenenler, stat tellerine sıkışanlar, sedye bulmak için var gücüyle koşturanlar, çaresizlikten ağlayanlar, ambulans seslerine karışan imdat çığlıkları ve ne yazık ki Hazel çimlerinde cansız bedenleriyle yatan yüzlerce taraftar. İnanmak belki zordu ama bütün bu görüntülerin nedeni sadece bir futbol maçıydı. Evet, sadece bir maç. Tarih bir yıl önce 30 Mayıs 1984, yer Tandoğan Ankara Gücü tesisleri. Hacettepe Ankara Gücü genç takımlar karşılaşmasının başlamasına daha bir saat var. Soyunma odasında da hararetli bir tartışma. Konu Conti mi yoksa Dalglish mi daha iyi? Söz dönüp dolaşıp bana gelince, akşam dedim kimin büyük olduğunu göreceğiz. İki gün sonra bu kez antrenmandayız fakat konuşmalarımız esnasında ne Conti ne de Dalglish'in adı bile geçmedi. Çünkü o maçla ilgili konuşulması gereken biri varsa o da Liverpool kalecisi Grobelaar olmuştu. Herkes uzatmalar sonrasında penaltılara kalan maçta onun yaptığı centilmenlik dışı hareketlerden bahsediyordu. Romalı oyuncuların psikolojisini altüst eden bu adam resmen finalin önüne geçmiş ve maç sonrasında büyük olaylar yaşanmasına neden olmuştu. Gururu incinen İtalyanlar elbette altta kalamazdı. Zaten maç sonunda faturayı İngiliz taraftarlara kesmiş ve her yeri savaş alanına çevirmişlerdi. O maçı izledikten sonra bazen bir gülümseyişin bile şiddet içerebildiğini net olarak görmüştüm. Bir yıl sonra yine bir Mayıs gününde bu kez Rush mı Platini mi sorusuyla meşguldük. Çünkü aynı günün akşamı Liverpool Juventus Şampiyon Kulüpler Kupası finali için karşı karşıya gelecekti. Söz yine bendeydi fakat cevabım bu kez farklıydı. Kim daha iyiden çok İtalyan taraftarlar bu akşam Liverpool kalecisine nasıl bir tepki verecek? Ben asıl onu merak ediyorum. Akşam her zaman olduğu gibi yine ekran karşısındaydım. Fakat maç bir türlü başlamıyordu. Neler olup bittiğini anlamaya çalışırken birden bir bölümü yıkılmış tribünler ve polisle çatışan taraftar görüntüleriyle karşılaştık. Sonra maç öncesinde ciddi olaylar yaşandığını anladık. Bu yüzden 85 dakikalık bir gecikme olduğunu ve sonuçta UEFA'nın maçın oynanmasına karar verdiğini öğrendik. Oysa ben maçın kesinlikle oynanmayacağını düşünüyordum. Fakat maç başlamıştı bile. Belki de o güne kadar futbol tarihinde görülmemiş bir olaya şahit oluyordum, oluyorduk. Çünkü az önce çöktüğü söylenen tribünler önünde resmen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finali oynanıyordu. Liverpool'un yaptığı santrayla başlayan maç hiç de beklediğimiz gibi geçmedi. Ben maçın vasatlığını gecikmeye bağlamıştım. Derken yeni bir açıklama geldi ve o an işin renginin tamamen değiştiğini anladık. Tribünlerin çöktüğü sırada can kayıpları oldu fakat sayının bilinmediği söyleniyordu. Hatta bazı oyuncular sahaya çıkmak bile istememişti. Zaten maçı izlerken bir an önce bitmesi istenen bir mücadele olduğunu anlıyordunuz. Neticede Juventus asılsız bir penaltı golüyle maçı kazandı ve kupayı İtalya'ya götürdü. Asıl filmde işte o zaman koptu. Çünkü durumun sanıldığından çok daha vahim olduğu anlaşılmıştı. Özetle Hazel faciası kimine göre romanın bir rövanşı, kimine göre ise futbolun o zamana kadar gördüğü en kara gündü. Bir yıl sonra Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde bu kez Barcelona ve Steaua Bükreş arasında oynanan müthiş bir maç izledik. İlginçtir ama aynı maçın kaderini de yine bir kaleci belirlemişti. Hem de centilmence sergilediği olağanüstü performansla. Ayrıca bir Avrupa Kupası maçında ard arda 4 penaltı kurtaran yegane kaleci olarak. Bizim soyunma odamız da artık yeni tartışmalara gebeydi. Çünkü tam anlamıyla bir futbol resitali izlemiştik. Bu kez kimseye fırsat vermeden kalabalıkta ilk cümleyi ben kurdum. Siz dedim, bırakın şimdi kaleci Duk adamı falan. İyi ki kimse ölmedi. Soyunma odamızda çıt çıkmıyordu. Çünkü neredeyse çocuk yaşta olsak bile hepimiz yaşamdaki en önemli şeyin insan hayatı olduğunun farkındaydık. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den canlı yayında okuduğumuz Özkan Pekesi'nin Hazel faciası notlarıyla selamladık sizleri Spor Daima ekibi olarak. Spor Daima ekibini biliyorsunuz ama hatırlatacağım, programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada Sefa Aktan ve telefon hattımızda az önce okuduğum metni de yazan programımızın da daimi konuğu ve yorumcusu Özkan Pekesen ve İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, sosyoloji bölümü öğretim üyesi ve çok daha önemlisi Türkiye'de iki elin parmaklarını bulmayan spor sosyolojisi alanında uzman olan isimlerden de olan Profesör Doktor Ahmet Talimçiler. Mikrofonda da Spor Daima ekibi programının prodüktörü, hazırlayan ve sunanı ben Murat Örem olarak sesleniyorum sizlere. Bu girizgahın ardından hemen İzmir'e Ahmet hocamıza bir merhaba diyelim. Özkan da hatta, Ahmet hocamızla başlayalım. Sevgili hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey, nasılsınız? İyi
misiniz? Sağ olun, sağ olun değerli hocam. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederim, iyiyim.
Valla yani o kadar trajik bir dönem ki biliyorsun, Özkan da evet. Metinde o ana hatları verince insanın sesinin tonuna bile yansıyor. Yani okurken ben bile tekrar o lisede olduğum ve o akşam o maçı izlemek için televizyonun başına geçtiğim, sonra çok üzücü görüntülerle zamanı geçirdiğim, ardından tam tıpkı Özkan'ın da yazdığı gibi iki saat sonra adeta bir yasak sağma kabilinden finalin oynandığı, ardından da ölümlerin olduğu Hazel faciası günlerine gittim. Sen nereden başlamak istersin hocam?
Şimdi Özkan Bey aslında çok iyi bir yerden başlamış. Yani bir yıl önceki maçtan başlamış. Yani bir yıl önce kaleci Grobelov'un hakikaten sinir bozucu davranışları sonrasında kupanın gitmesinden başlamış. Kupanın İngilizlere gitmesinden başlamış. Ki doğru bir yerden başlamış. Yani
Çoğu çünkü, kişi bunu atlar değil mi? Yani bu hikayenin bu arka planını atlar.
İnce ayrıntı gibi gelebilir ama o önemli bir ayrıntı. Çünkü o ayrıntı bir sene sonra oynanacak, o oynanan ve tarihte hakikaten tarihin en dramatik karşılaşmalarından bir tanesi olan o Hazel faciası denilen Liverpool ile Juventus arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinin aslında hazırlayan karşılaşma orası. Evet. Oradan başlıyor. Yani
gerilimi tetikleyen olaylar oradan başlıyor.
İtalyan taraftarların o kadar dolmasına yol açan ve o Grobelov'un yaptığı hareketler sonrasında iyice dolan İtalyan taraftarlar bir sene sonra yine finale bir İtalyan takımı kaldığında tabii daha hırsla oraya gidiyorlar.
Evet.
Ve oraya gittiklerinde yine karşılarında İngilizler var. Bakmayın öyle hep şu düşünülür ya, işte sonuç itibariyle işte bir tarafta İtalyanlar, bir tarafta İngilizler, işte iki tane medeni ülke, öyle değil bu işler. Yani işin içinde futbol gibi bambaşka bir alan olduğunda ve o alan beraberinde kimliklerin dışa vurumuna yol açtığında istediğimiz kadar medeni değil, orada başka faktörler devreye giriyor.
Birden vandalizm ki, her şeyin önüne işte, geçebiliyor değil
orada,
mi hocam?
Orada o vandalizm devreye girdiği andan itibaren de işte tarihin dediğimiz gibi en dramatik karşılaşmalarından bir tanesi sahneye kondu ve ne yazık ki asıl üzücü olan UEFA'nın yani zamanında müdahale etmek yerine, yani bu maçı ertelemek yerine maçı oynatmak kararıdır. Yani orada olması gereken işlem aslında o kadar insanın ezilmesi, yaralanması, tribünün çökmesine rağmen o maçın ısrarla oynatılıyor olmasıdır. Yani ben şu konuda çok ilginç bir nokta olduğunu düşünüyorum. Yani o dönem bu kadar çok işin metalaştığı, bu kadar çok paranın devreye girdiği, sponsorlukların devreye girdiği bir dönem de değildi. Hı hı. Yani UEFA isteseydi çok rahatlıkla bu karşılaşmayı erteleyip daha sonra ister seyircisiz isterse daha fazla güvenlik adı altında oynatabilirdi. Ama bunu yapmak yerine tam tersine oradaki futbolcuların da psikolojisini etkileyen ve tarihe hakikaten kara lekelerle geçecek olan bir Şampiyonlar Ligi finaline imza atmıştır.
Peki hocam, Şampiyonlar onu da anlamaya çalışalım. Bunun arkasındaki sahik ya da sahikler ne olabilir? Amatörlük mü, basiret bağlanması mı, ne?
Birkaç husus olabilir. Yani bir tanesi yani orada çıkabilecek daha büyük olaylar nedeniyle aman biz bir an evvel bu maçı oynatalım ve bitirelim algısı olabilir. Tabii burada birazdan Özkan Bey de dile getirir. Yani sadece İtalyan ve İngiliz ekiplerinin olaya nasıl baktığı değil, aynı zamanda ev sahibinin de olaya nasıl baktığı. Çünkü başka bir ülkenin topraklarında karşılaşma oynanıyor. Güvenliği de onlar sağlıyor.
Tarafsız saha denilen kavram değil mi?
Tabii işin bir de o boyutu var. Mesela karşılaşma İtalya'da ya da İngiltere'de olsa durum daha farklı olabilirdi belki. Hı hı. Yani oradaki kulüpler kendi sorumluluğunu üzerine alıp daha başka türlü davranabilirlerdi belki ama söz konusu Belçika olunca orada da işler değişiyor.
Peki hocam, tahminin ne yönde? Yani çok önemli bir parantez açtım bence. Yani bu takımlardan birinin ülkesinde olsaydı sence bu olur muydu? Yoksa çok daha önlemli mi giderdi işler?
Bence çok daha önemli gidebilirdi.
Ben de aynı fikirdeyim, evet.
Benim düşüncem o. Yani burada olması gereken bu karşılaşmanın oynatılmasından ziyade söz konusu karşılaşmanın başlamaması, ileri bir tarihe ertelenmesi, en azından çünkü orada ölen onlarca insan var ve çok sayıda yaralı var. Ve bir de buna şahitlik eden futbolcular var. Yani futbolcular da o olaylar olduğunun bir kısmına saha içinde antrenman ısınırlarken şahitlik ediyorlar.
Tabii.
Bir de işin bu boyutu var.
Tabii. Hocam burada bir virgül koyalım. Özkan'a dönelim. Sonra yine farklı başlıklarla ilerleriz. Özkan'cığım merhaba sana da.
Merhaba, teşekkür ederim.
Evet, Ahmet Hoca da vurguladı. Ben de vurgulamaya çalıştım. Hakikaten o arka planı öne çıkarman, onu bize ve dinleyicilere bir daha hatırlatman çok manidar, bence de çok gerekli bir şey. Teşekkür ediyorum bir kere daha. Sen neresinden devam etmek istersin?
Şimdi bu olaya baktığımız zaman hani neresinden bakarsanız bakın gerçekten bir şey, bir skandal. Hı-hı. Şöyle bir takım eklemeler yapmak isterim. Şimdi Roma'da zaten Grobeler yaptığı hareketlerle bir kıvılcım, hı-hı, yaratmıştı. Bir sene sonrasında tekrar bir İngiliz ve İtalyan takımın karşı karşıya gelmesi, orada yaşanan olaylar bütün İngiliz taraftarların, bakın yani sadece Liverpool'ların değil, hepsini bir araya gelmelerinde ve neredeyse zaten Liverpool'un çok ciddi bir taraftar kitlesi var.
Tabii.
Belçika'ya hücum ettiler. İtalyanlar da geldiler ve o zaman için alınmış olan tek bir önlemden söz edebiliriz. O da şudur, takımların tribünleri farklı. Yani karşılıklıydı. Ayrıldılar birbirinden. Ama tam çapraz bölümler boş bırakıldı Belçikalı seyirciler için. Oraya da Belçikalılar yeterince ilgi göstermedi. Çünkü bu gerilimin farkındaydılar. Kara borsadan bir takım biletler satıldı. O satılan biletler de genelde İtalyanlar aldılar.
Bak, bu söylediğin de çok önemli. Yani aslında havada o koku vardı diyorsun maç öncesi.
Hem de nasıl? Bakın daha neler oluyor. Şimdi o güya bir şekilde ayrılan seyirciler bir şekilde yeniden yan yana geldiler. Evet. Zaten bir saat öncesinde bir şey var, bir gerginlik var. Hani maça girerken falan. Oraya da girince normalde 50 bin olan kapasite 60 bin kişiye çıktı. Bakın 50 bin kişilik bir sırada 60 bin kişi alıyorsunuz.
Bir kere orada da çok büyük bir şey var değil mi? %20 çok ciddi bir kapasite artışı, aşımı.
Elbette ardı ardına geliyor bakın hatalar. Bütün bunları biraz önce Ahmet Hocam'ın da belirttiği gibi mesela Belçika polisi ya da stat yetkilileri ki zaten daha sonrasında mahkum oldular mahkeme sürecinden yani. Sonra suçlu bulundular. Çünkü oralar belli insanlara ayrılmış, talep olmayabilir ama kara borsadan oraya bilet satıp oraları hem de çok fazla adet seyirciyi oraya yerleştirdikleri için ciddi sıkıntı oldu. Zaten sonunu biliyoruz.
Tabii.
Fakat çok daha ilginç şeyler var. Bakın halen hatalar devam ediyor.
Hı hı.
İnsan, maçın oynanması bir hataydı bizce. Bugün halen görüyoruz. Ama Liverpool teknik direktörü, o dönemin teknik adamı Joe Fagan şöyle bir açıklama yaptı. Maçın oynanması bence çok iyi oldu. UEFA'nın aldığı karar son derece akıllıydı dedi.
Maçtan sonra bunları mı söylüyor?
Evet, çok büyük bir tepki aldı. Dediler ki yani bu kadar insan oldu, bu cümleyi neden kuruyorsunuz? Biz dedi İngilizler olarak buraya geldik, atmosferi gördük, bunları yaşadık. Çok üzgünüz ama bana sorarsanız dedi eğer maç oynanmasaydı çok daha büyük olaylar olacaktı. Böyle bir bakış açısı getirdim.
Sen peki bu bakış açısına yakın mısın, uzak mısın? Yani tamamen teknik,
uzağım,
teknik olarak.
Uzağım.
Ahmet Hocam sence bu maçın ertelenip tekrar oynanması daha büyük gerilim miydi? Yoksa UEFA'nın hani az önce bir şeyler söyledin ama bu somut olarak ne dersin?
Ben de uzağım çünkü bu bakış açısıyla bir yere varamazsınız. Yani ortaya çıkabilecek daha büyük gerilimleri engelleme şansınız var. Daha fazla güvenlik gücüyle tedbir alırsınız ve çözersiniz. Ama belki şunu da söylemek lazım Murat Bey. Yani aslında bu olay sonrası da ilerleyen aşamada oynanacak olan karşılaşmalar için de güvenlik tedbirlerinin yeniden gözden geçirilmesi konusunda acı bir tecrübe oldu.
Şimdi tamam, oraya birazdan gelelim hocam. Özkan'la devam edelim. Özkan'ın sözünü virgüllemiştik. Özkan'cığım devam et lütfen.
Şimdi dediğim gibi skandallar arka arkaya geldi bence. İşte Liverpool teknik adamının böyle konuşması, devamında maç bittiği zaman zaten maçın vasatın altında geçmesi, bir yani bitecekmiş yani bir an önce bitsin gibi oynanması bir kere zaten psikolojisi alt üst olmuş oyuncularla mümkün değildi. İşte kesinlikle penaltı olmayan görüntüleri var, internet ortamında rahatlıkla görebilirsiniz. Boniek, o çok ünlü oyuncunun düşürülmesiyle cezalarının dışında bir penaltı verildi. Hı hı. Bu ayrıntıdan şunun için bahsettim. Çok ilginçtir. Juventus çok ciddi bir şey, maç sonunda da böyle bir kutlama gibi bir şey yaptı neredeyse.
Ve çok büyük bir tepki aldı diye hatırlıyorum.
Yani. Aynen, bakın sürekli zincirleme devam ediyor. Şimdi İngiltere'ye İngilizler döndüğü zaman başka şeyler oldu bu sefer. Onların basınında işte tamamen olay çarpıtıldı. İtalyanlar olayı çarpıttı. Yani olay başlangıcından sonuna kadar gerçekten çok üst seviyede insanların yaptığı hatalarla devam etti. Bir tanesi de şudur. UEFA yetkilileri aslında stat yetkilileriyle konuştuklarını, bir şekilde stadın yenilenmesi gerektiğinden falan bahsettiler. Ama bu bahsediş maç sonrasındaydı. Taraftarlar birbirlerine, stat bakın o kadar eskimiş ki bu şey değil yani, bir benzetme değil. Bazı bölümlerinde delikler açarak içeri girdikleri, hatta stat'taki şeylere, beton bloklara vurduğu zaman küçük parçalar kopabiliyormuş. O derece eski.
Yani bu stat'taki bu yıpranmışlığın da bu işlerde payının olduğu net diyorsun, öyle mi?
Çok fazla, çünkü mesela şimdi yeni yapılan stat'larda istediği kadar seyirci gitsin bir yere yığılsın, kesinlikle ona karşılık veren bir şey var.
Çok daha bir mukavemetli inşa ediliyor diyorsun bu binada.
Elbette bu neredeyse imkansıza getirdiler. Çünkü bunların hepsi, bakın futbol böyle bir süreçten akacak ve mimarisine kadar gidecek. Bakın Wembley'i bile yıktılar.
Ya.
Temel sebebi de bütün bunlardır yani. O Wembley'in o eski görüntüsü, işte o olağanüstü hali falan hepsi kalktı. Şimdi bambaşka bir stat geldi. Çünkü bunun olması gerekiyordu bu ve benzeri durumlar için. O da gözetilmiş.
Maçın hakemiyle ilgili hafızalarda kalan bir şey var mı Özkan?
Şimdi maçın hakemi belki de en zor durumdaki insanlardan bir tanesiydi. Zaten hani bir maçı, bir Şampiyon Kulüpler finalini yönetmek son derece zordur.
Bir de böyle bir kabusun ardından.
O ağırlığı taşımanız ardından gerekir. Yanınızda bir tribün var. Yani bir yarım saat önce 40 insan ölmüş vesaire. Oyuncular zaten motive değil. Dediğim gibi maçı izlerken yani hani bakmak istemedim ama bir taraftan da o İlla olaya şahit olma durumu var ya, bir şey izledik ama ya ne izlediğimizi biz de anlayamadık. Oyuncular da bir şey yapamadık. Hem de zaten sürekli saatine bakarak işte bir şekilde vakit doldurdu. Çünkü günün bitiminde olacaklar, o gün olanların daha da önüne geçeceğini herkes biliyordu. Dolayısıyla dünya futboluna ciddi anlamda bir değişime doğru gidildi. Her anlamda oradaki bütün ayrıntılar aslında ne kadar önemliymiş. İşte bir stadın işte ağırlık kaldırma durumu, işte kolonlarının seyircilerin girişi. İşte bakın mesela daha sonra bir koltuk zorunluluğu geldi statlara.
Özkan'cığım o zaman şöyle yapalım mı? Önümüzdeki buyurun haftada Heysel faciasının ikinci bölümünde dünya futboluna, tribünlere, stadyumlara bu işler nasıl yansıdığı konuşalım. Bugün daha çok bu olan biten etrafında ilerleyelim. Olur mu? Senin için de uygun mudur?
Şöyle yapabiliriz. Bakın 89'da bir Hillsborough gibi bir facia daha var ki ondan sonra zaten dünya futbolu tamamen şekilleniyor. Yani burada kalmıyor bu sıkıntı. İnanılmaz skandallara rağmen İngiltere'de Liverpool ve Nottingham Forest arasında oynanan bir FA Cup mücadelesi var. Bu işin son noktası odur ve günümüze bu modern silahların ya da tamamen bu güvenlik önlemlerinin alınmasının asıl sebebidir. İşte Taylor raporu diye geçer. Onu da konuşarak bu konuyla bir mix yapabiliriz.
O zaman haftaya bu kısmı daha da detaylı konuşalım. Sen de bir soluklan, hemen Ahmet Hocam'a döneyim. Ahmet Hocam, elimde bir takım notlar var. Çok kısa onları okuyacağım, sonra sana soracağım. Tamam. Sevgili dinleyiciler, yaklaşık 25 dakikadır konuşuyoruz. İşte olayların aslında evveliyatını Özkan'ın metninde de paylaştık. Bunu konuklarımız da vurguladı. 50 bin kişilik sırada 60 bin kişi alınıyor. Bütün bu olan bitenin sonunda 42 ölü var, 600 yaralı var. Belçikalılara ayrılan yerin işte fahiş fiyatlarla iki ülkenin taraftarlarına satılmasının bu işi çok arttırdığı var. Yine bir yıl önceki 84'teki Roma-Liverpool finalinin bugünü, yani 85'teki Liverpool-Juventus'taki gerilimi hazırladığı yönünde bilgileri Özkan da Ahmet Hocam da paylaştı. Ve maç sonunda olayın sorumlusu olarak İngiliz taraftarlar gösterildi. Devamında devreye dönemin İngilizlerin çok ünlü politikacısı Thatcher, Margaret Thatcher giriyor ve UEFA'nın Liverpool'a vermeyi düşündüğü 3 yıllık cezayı 5 yıla çıkarıyor. İlk kez bir siyasi lider dünya futboluna yön veren bir açıklama yapıyor. UEFA Thatcher'dan sonra İngiliz takımlarına 5, Liverpool'a 6 yıl ceza veriyor. Maçtan sonra geniş çaplı tetkikler var. Bu tetkikler sırasında Belçika polisinin yetersizliğini biz de az önce vurguladık. Stat görevlilerinin suçlu olduğu mahkeme kanıtlarıyla ve raporlarıyla ortaya çıkıyor. Holiganlar kadar bu işi önlemekle görevli yapının da eksikleri görülüyor. Ve maçın atmosferi bu kadar gerginken daha kapsamlı önlemler alınabilirdi deniyor. Ve bu aslında Premier Lig'de de bir takım değişikliklerin ilk adımı oluyor. Gerçi bu olaydan Özkan'ın da vurguladığı gibi 4 yıl sonra bir başka gene gerilim ve tatsız olaylar oluyor. Ama o dönüşümü de tetikliyor. Böyle midir Ahmet Hocam? Sosyolojik olarak tarihteki olaylar hani ille bir musibet bin nasihattan evladır gibi mi yaşanır? Büyük bir acı yaşanır ve ardından bunlar mı olur?
Yani tarih boyunca baktığımız zaman aslında bir anlamda sizin özetlediğiniz gibi gerçekleşiyor. Çünkü yaşananlar ister istemez daha sonra yaşanmaması için, tekrarlanmaması için bir takım tedbirlerin alınmasını beraberinde getiriyor. Hı hı. Ve tarih boyunca hep bunları görüyoruz. Hı hı. Futbol ya da spor sahaları için de aynı şey geçerli. Yani sizin vermiş olduğunuz özet aslında bir anlamda kısa bir süreyi kapsıyor gibi gözükebilir ama beraberinde aslında çok uzun bir zaman dilimini kapsıyor. Çünkü şöyle düşündüğünüzde 1850'lerden itibaren oynanmaya başlanan bir modern anlamda futbol var. Hı hı. 1850'lerden başlıyor. Ve 130 yılı aşmış vaziyette bu olay gerçekleştiğinde futbolun oynanması.
Tabii.
Son 50 yıldır daha profesyonelce, daha üst düzeyde oynanıyor ve bir takım turnuvalar devreye girmeye başlamış. İşte 1950'ler sonrası 50-60'larla beraber yani 25-30 yıllık bir tecrübe süzgecinden geçerek gelmiş. Fakat burada az önce Özkan Bey'in söylediği önemli bir nokta var. Ve o nokta zaten önümüzdeki hafta konuşacağımız konuya da vesile olan nokta. Yani bir taraftan stadyumların artık ömrünü tamamlama meselesi var.
Evet.
Yani o yapılan düzeneğin bütün dünyada yapılan o stadyumların belli statik kurallara göre yapılması söz konusu. Ama yıllar içerisinde buraya gelecek olan taraftar profili değişmeye, daha artmaya başlayacak. Daha canlı taraftar kitlesi oraya gelecek ve orada o stadyumu daha fazla ses getiren bir alana dönüştürmeye başlayacaklar ki bunun etkilerini işte Heysel'de de gördük. Daha sonra da gördük. O yüzden önümüzdeki hafta konuşacağımız konu aslında tam da bunu bizim önümüze koyacak.
Hocam şimdi çok önemli bir şeyi vurguladın. Hani absürt bir örnek gibi gelebilir dinleyicilerimize ama ben de şunu hatırlatayım. Orayı dolduran seyircinin rezonansı, titreşimi, birlikte slogan atması bile o binaların statiğini eski teknolojiyle yapıldığı için ciddi manada zayıflatabilecek şeyler. Bir şeyleri çığ etkisi gibi patır kütür devirebilecek şeyler değil mi?
Tam da bundan bahsediyorum. Çünkü bir de şöyle bir süreç söz konusu. Bakın 1930'larda, 40'larda, 50'lerde hatta 80'lere kadar gelen taraftar profiliyle daha sonra gelen taraftar profili arasında fark var. Yani oraya daha farklı duygularla giden, özellikle şimdi bugün konuştuğumuz meselenin arkasında biraz holiganizm var ve holiganizm 1960'larda İngiltere'de devreye giren bir kavram aslında. Ama o holiganizm de dünyanın tanışması 1980'lerle beraber.
Çok doğru.
O yüzden de bu fark ediyor. Yani az önce ona özellikle belirtmeye çalıştım. Yani Roma ile Liverpool arasında oynanan o karşılaşma aslında o ilk karşılaşmalardan bir tanesi. Yani holiganlarla diğer ülkelerin holiganlarının karşı karşıya geldiği ilk mücadele o.
İlk ve temas ardından, ilk temas onlardan biri diyorsun.
O ilk temaslardan bir tanesi. Yani bizi dinleyenlere daha net bilgi veririm. Yıllar sonra hatırlayın 2000 yılında Galatasaray Tivoli Meydanı'nda Danimarka'da da benzer şeyler yaşandı. Unutmayalım.
Evet, evet.
Yani
evet.
Bizim taraftarlarımız oraya gittiğinde İngiliz holiganların saldırısı karşısında bizim taraftarlarımız da bu sefer karşılık verdiler. Çok tabii bir şekilde.
Savunmak yani, durumunda kaldılar kendileri.
Tabii ama bakın olay buralara gidiyor işte. O yüzden bu başlangıcın olduğu zaman Özkan Bey'in metnindeki o 1984 çok önemli bir nokta orası. Ve oradan başlayarak devam ediyor.
Aslında hocam sen söyleyince hani ben de şunu ekleyeyim. Bir sosyolog olarak sen de buna bir yeni bir açılım getir. 1980'lerde dünyanın bir manada rota değiştirdiği yıllar değil mi? Neoliberal politikalar, kişinin tabii kendini daha çaresiz, ekonomik olarak güçsüz ve yalnız hissettiği dönemin de miladı gibi.
Şimdi tam da söylediğinizi yine İngiltere'den örneğini verelim tabii. Ki dünyada bunun iki önemli ismi var. Margaret Thatcher ve Ronald Reagan Amerika Birleşik Devletleri'nde. Thatcher'la beraber özelleştirmelerin başlaması ve birlikte çok sayıda işçinin emekli edilmesi ya da işsizlik sigortası alarak işsiz kalması söz konusu. Ama o işçiler maçlara gitmeye başlıyorlar ve holigan olarak geri dönüyor. Yani Thatcher orada o kararı verirken aslında bir yandan da kendi yapıp ettiklerini de ortaya koymuş oluyor. Her ne kadar çoğu kişi bunu böyle değerlendirmese de
niyet bu olmasa bile işte sosyoloji böyle bir şey. Yani insan davranışı çok da öngörülemiyor. Hele kitlelerin davranışı değil mi hocam? Çok da öngörülüp kurgulanabilen bir şey değil.
Kesinlikle öngöremiyorsunuz. İşte bunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz.
Evet, yani o 45 zaten Dünya Savaşı'nın bitimiyle yorgun bir nüfus var ve onun ardından 50'den sonra nispeten rahatlayan bir dünya var. Batı için konuşuyorum. 50-80 arasında alıştığının tamamen dışında karşılaşınca insanlar reaksiyonlar da böyle oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya rica buradan devam edeceğiz Ahmet Hocam.
Tamam, tamamdır.
Sağ
tamamdır,
ol, var ol. Özkan'cığım bize de kaldı 120 saniye. Sana 120 saniye kaldı. Sen neleri öne çıkarmak istersin bu haftalık? Haftaya devam edeceğiz.
Hemen şunu söyleyeyim. İnsanlık teknolojide çok ileri gitti. Yani bir stat yapımında öyle değişik şeyler var ki, musluklar var ki mimarisiyle. İki örnekle şöyle kapatayım cümlelerimi. Hı hı. Mesela Katar'da oynanacak Dünya Kupası'ndaki statlarda bir anda bir klima sistemiyle bulunduğunuz yerin bile hava şartları bile değiştirilebiliyor. Hı hı. Örneğin Hollanda'da Vitesse Arnhem'in stadı mesela, bir kirbit kutusunu göz önünüze getirin. Kirbit kutusunun açılıp kapanması gibi sahanın altını konser için tamamen çekiyorlar bir tarafa. Konser yapıldıktan sonra bir raylı sistemle tekrar
zemin kimsa, bozulmasın diye değil mi?
Kimsa yerine geliyor. Buradan şuraya gelmek istiyorum. İnsanlar teknolojide son derece ilerideler. Ama o maçı oturup seyreden insan grubunun ciddi anlamda halen bir eğitimden geçtiğini görüyoruz. Tabii ki diliyoruz ki bu tür şeyler yaşanmasın. Bu bir şey, yapı boyutu tamamen açıldı. Yani artık statlarda falan herhangi bir şeyden korkmamıza yani büyük olasılıkla gerek yok. Ama yine her şeyi başı insan olduğu için tabii, oraya oturan kişinin spor
kaldı ki kaldı ki hani gerekir. Şu anda caydırıcı manada işte kayıtlar var, kameralar var değil mi? Bir takım
sorun
yaratan izleyicilerin belirli sürelerle stadyumlara, spor alanlarına girişlerinin engellenmesi var. Hani dünya her manada artısıyla eksisiyle 1980'lerin, 90'ların hatta 2000'lerin başındakinin koşullarının bile dünyası değil. Bugün 2022'de.
Çok Özkan, önemliyiz.
Özkan sana da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür haftaya ediyorum. Buradan devam edelim. Nasıl değişti işte statlar ki burada şunu da hemen bir cümleyle vurgulayalım. Haftaya biraz daha detaylı konuşalım. Ülkemiz de bu manada stat stoğunu çok ciddi manada yeniledi yani. Son 20 yılda devletimizin çabalarıyla.
Son 3 yılda mesela 5 yılda neler yapıldı. Evet.
Evet hakikaten. O tehlikeyi de bertaraf çok ettiler çok tabii. Büyük adımlarla. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Özkan Pekesen ve Ahmet Talimciler telefon hattımızdaydı. Program ekibi olarak Eda Kotanoğlu, Sefa Aktan ve programı hazırlayan ve sunan ben prodüktör Murat Örem. Hepinize Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya görüşebilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor daima.